Esselamu aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Sadakallahu lazim. Evet, cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Nasipse bu hafta 19. mektubu çalışmaya başlıyoruz. 19. mektup ne diye merak eden varsa eğer, hemen linki paylaşayım. 19. mektup Mucizat-ı Ahmediye Risalesi diye geçer. Yani ne demek Mucizat-ı Ahmediye Risalesi? Bunun ne demek Türkçesi? Ahmet'in mucizelerine dair demek. Yani tarihte Ahmet diye bir kişi var. O kişiye atfedilen mucize diye tarif edilen olağanüstü haller var tırnak içinde. Sait Hoca bu metinde İslam dini diyebildiğimiz Ahmet ya da Muhammed ismiyle iştihar etmiş ve peygamberlik iddia etmiş bir zatın mucize hallerini çalışıyor. Mucize diye tarif edilen rivayetleri çalışıyor bu metinde. Bunları niye böyle ifade ediyorum? Bile bile böyle ifade ediyorum. Çünkü gafleti kırmak, ülfeti yenmek, meseleye biraz daha uzaktan bakabilmek için inançlarımız ya da kabullerimizle aramıza kısa bir sürede olsa mesafe koyabilmemiz için böyle ifade etmenin çok önemli olduğunu düşündüm bu metne çalışırken. Yani tahmin ediyorum şu an bu odada insanların %99'u sorsak mucizelere iman ediyor. Ben de dahil olmak üzere. Ama ben tekrardan şöyle ifade etmek istiyorum çarpılmamız için. Neyi kabul ettiğimizi, neyin altına imza attığımızı fark etmemiz lazım. Mucizelere iman ediyorum dediğimiz zaman. Bunu kabul eden insanlar neyi kabul ediyor biliyor musunuz? Bundan 1400 yıl önce, 1400 yıl önce yaşadığı söylenen birisi var. İsmi Ahmet ya da Muhammed diye geçiyor. O ben Allah'ın Resulüyüm iddiasıyla ortaya çıkıyor. Ne demek bu? Ben Allah'ın Resulüyüm. Allah benimle iletişime geçiyor. Ben Allah'tan haber alıyorum. Ben Allah'la konuşuyorum demek bu. Böyle bir insanın iddiasını kabul ediyor. Az önce zikrettiğim ben mucizelere inanıyorum diye bir iddia ile ortaya çıkan bizler. Bununla sınırlı kalmıyor. Bu iddia neticesinde ortaya çıktığı iddia edilen bir dini kendi dini diye kabulleniyor. Hayatını ona göre düzenliyor. Bununla da kalmıyor. Bu insana atfedilen insanüstü yüzlerce, binlerce hallerin olduğuna inanıyor. İşte nasipse önümüzdeki birkaç ay, belki daha fazla bilmiyorum. Bu iddialar ne demek? Gerçekten bu iddiaların iler tutar tarafı var mı yok mu? Yoksa ezbere mi konuşuyoruz? Taklit içinde miyiz? Masallara mı inanıyoruz? Kendimizi çocuk hikayeleriyle mi kandırıyoruz? Yoksa inancımızın altı dolu mu? Hakikaten altını doldurduğumuz ve bizim için olmazsa olmaz zaruri bir inancı mı konuşuyoruz? Buna mı inanıyoruz? Bunları çalışacağız, bunları göreceğiz. Neye inandığımızı fark edeceğiz, neye inandığımızı göreceğiz ve gerçeğimizle yüzleşeceğiz inşallah. Yani ben bazen en azından kendi durumumu şöyle görüyorum. Bir saniye özür dilerim. Affedersiniz bizim ufaklık kapıyı çalıyor. Evet. Nerede kaldığıma bakıyorum. Evet. Yani bazen bize din diye aktarılan bir şeyleri toplum tarafından tepki görmemek için ya da işte Allah bizi cehenneme atarmış gibi tehditlerden korktuğumuz için mi kabul ediyoruz? Yoksa gerçekten bunlar olmazsa hayatımızda çok büyük boşluklar olacak. Çok büyük anlamsızlıklar kaplayacak her yeri. Bunla, bu meseleleri bu yüzden mi kabul ediyoruz diye kendi kendime soruyorum. Bu anlamda bu mesele, 19. mektup, önümüzde çok çetin bir ceviz olarak duruyor. Bakalım altına kalkabilecek miyiz? Bakalım bu meselelerin hesabını verip tahkiken bu konuları anlayabilecek, kabul edebilecek, tahkiki bir imanı elde edebilecek miyiz? Yoksa taklit bataklığında saplı kalmaya devam mı edeceğiz? Ben buna bilerek bataklık diyorum. Çünkü yani gerçekten ben kendi yaşadığım tecrübede şunu görüyorum. İçinden çıkması çok zor. Gerçekten çok zor. İnsan bir bataklığın içinde olduğunu bile çok çok zor anlıyor. Sonra bir taraftan elini kurtarmaya çalışıyorsun, ayağın saplanıyor, ayağını çıkarıyorsun, diğer ayağın daha çok batıyor. Yani çok müthiş bir çaba gerekiyor diye ben görüyorum kendi hayatımda bundan kurtulmak için. Bu bataklıktan kısmen kurtulsam bile bazen şunu fark ediyorum. Bazı tahkiki sonuçlara ulaşsam bile sonrasında bu iki bir iki ulaştığım sonuca kültürden miras aldığım bütün bilgileri hiç sorgulamadan boca ederek kabul etmeye girişebiliyorum. Bu anlamda bu metnin en azından benim şahsi yolculuğumda ümit ediyorum. Bu odadaki birçok insanın da aynı şekilde şahsi yolculuğunda çok önemli bir yer alacağına inancım tam. Şunu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz 19. mektup böyle çok fazla konuşulan bir konu değil. Çok fazla çalışılan bir konu değil. Genelde okunulup geçilen bir konu. İnşallah halinde de ilk defa çalışacağız. 100 küsur sayfalık bir metin. 150 sayfa civarı yanlış bilmiyorsam. Ekleriyle birlikte. Risale metinleri içinde de en uzun metin benim bildiğim kadarıyla. Ya yani şu ana kadar tanıdığım kadarıyla en azından ben hocayı, Nursi'yi hikmetli hareket eden bir kimse olarak görüyorum. Öyle gereksiz konuştuğunu, gereksiz uzattığını görmüyorum açıkçası kendimce, kendi değerlendirmelerimce. O yüzden bu metni geçtiğimiz hafta baştan sona bir okurken kendi kendime sordum yani neden bu kadar uzun, neden bu kadar ayrıntılı? Ne anlamı var ki bu kadar uzatılmasının? Yani uzatılmamış mı sizce de yani 150 sayfalık bir metin var önümüzde. Bunu kendi kendime sordum. Ne gerek var ki bu kadar ayrıntıya girmeye diye. İnşallah bu konuları da gündeme getireceğiz süreç içinde. Yani eğer bu kadar uzun ayrıntılı işleniyorsa bir hikmeti olsa gerek diye düşünüyorum. Said Nursi'yi şu ana kadar tanıdığımız kadarıyla ulaştığımız sonuca göre. Bu metne çalışmaya başlamadan önce şunu da öncelikle ifade etmek istiyorum. Bence çok önemli bir konu. Aslında bu mesele sadece bu konu değil. Yani Risale'nin neredeyse bütün meseleleri için geçerli. İstisnalar olabilir. Ama bu konuda biraz daha fazla var bence. Bence bu metin önemli seviyede uzmanlık gerektiren bir konu. Yani 19. mektup içinde yüzlerce rivayetin, hadis rivayetinin olduğu ve yani uzmanlarının tabiriyle rivayet ve dirayet açısından da meselenin anlaşılması gerektiği bir konu. Benim böyle bir uzmanlığım yok. Ne hadis tarihinin ne hadis usulünün uzmanı değilim. Yani kendimce daha evvel böyle amatör okumalar falan yapmıştım ama bunların yeterli olmadığını da farkındayım. O yüzden süreç içinde bazı arkadaşlardan destek almayı planlıyorum. Kendileriyle zaman içinde iletişime geçeceğim. Bir kısmıyla geçtim. Mesela meselenin temellerine dair müzakereler gerçekleştireceğimiz önümüzdeki birkaç haftalık süreç için yakın zamanlarda bu meseleler üzerine çalışma yapmış bazı arkadaşlar olduğunu öğrenince hemen onlardan destek istedim. Onlar dediler ki ya biz bu konunun uzmanı falan değiliz. Kendimizce böyle bir grup içinde çalıştık ve bazı sonuçlara da ulaştık. Yani bu sonuçları odayla paylaşmaktan büyük memnuniyet duyarız. Ve bu sonuçlarımızı sınamak isteriz. Acaba doğru yapmış mıyız, yanlış yapmış mıyız, eksik bırakmış mıyız, daha hatalı mı sonuçlara ulaşmışız? Bunları test etmek isteriz. Bu anlamda memnun oluruz dediler. Bu anlamda sizden böyle bir geri dönüş bekliyorlar. Yani eksik kalan yerler varsa tamamlamanızı ya da yanlış olan noktalar varsa düzeltmenizi istiyorlar. Ben onlardan rica ettim tabii ama onlar çalışabildiler mi bilmiyorum. İnşallah çalıştılarsa ben sorularımı paylaştığımda onlar da sonuçlarını bizimle paylaşırlar. Üzerine basa basa bir defa daha şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bu metin öyle bir metin ki eğer sağlam bir şekilde temelini atmazsak bizi mahvedecek. Eğer bazı meselelerin hesabını vermezsek bu metne başlamadan önce bizi benim kendimce metne çalışırken çıkardığım birkaç durumdan birine düşürecek. Ben bunları şöyle özetledim kendimce. Ya diyeceğim ki ben aklımı falan kullanmam arkadaşım. Nakiller ne diyorsa odur. Peygamber uçuyor deseler de inanırım. Ne bileyim, ölüleri dirilttiler dese de inanırım. Taş konuştu dese de inanırım. Ağaç gelse de inanırım. Hiç fark etmez. Nakil neyse o. Boynum kıldan incedir. Böyle bir şey diyebiliriz ki ya ben bu durumu en hafif ifadeyle taklit hali olarak tarif ediyorum. Peki ne olur taklit etsek? Bir şey olmaz. Yani taklit ehli oluruz. Yani neye inandığını bilmeyen, tabii bu bir şey olmazsa yani, bir şey olmaz diye size paylaşırsanız bunu. Yani neye inandığını bilmeyen, neyin altına imza attığını bilmeyen, mutaassıp, kültürel değerlerini sorgulamaktan korkan, atalarının kendini aktardığı dini sorgusuz sualsiz kabul eden bir kişi olurum ki ben en azından şahsen böyle bir durumda olmak istemiyorum. Taklit ehli olmak istemiyorum. Ve ikincisi, güven duyamayız. Yani ne demek güven duyamamak? Emniyet içinde, böyle bir selamet içinde kendimizi hissedemeyiz. Bunun iki karşılığı var diye düşünüyorum ben. Bir, bireysel olarak Resul'ün verdiği rehberlikten mahrum oluruz ve hayatımızda, dini yaşantımızda güvenden mahrum kalırız. Sürekli böyle bir gerginlik içinde oluruz. Hayatın içinde açıklayamadığımız bir şeyler olur. Bazı şeyler bize anlamsız görünür. Bu bireysel açıdan karşılığı, toplumsal açıdan karşılığıysa bu meseleleri muhtemelen zaten eğer bu seviyede kalmayı tercih ediyorsak bu meseleleri bizim gibi ezbere kabul eden, kültürel bir şekilde dini kabul eden insanlarla bir arada olacağımız için de herhalde toplumsal açıdan çok zor bir duruma düşmeyiz gibi geliyor. Bir saniye. Bir görüntü açıldı da onunla ilgilenmeye çalıştım. Evet. Ama yani bu oda açısından en azından, Hamim odası açısından, yani bu odanın da özelliği ne? Biz bu odada birlikte imanı tasdik etmeye, tahkike dayalı bir iman eğitimi mottosu ile hareket etmeye çalışan bir grup olduğumuz için en azından bu seviyede burada kalmak bizim tercih edeceğimiz bir alan olmaz. Diğer taraftan başka durumlar ortaya çıkarabilir. Bu metnin ilerleyen kısımlarında karşılaşacağımız rivayetlerle alakalı ya da kendimiz haricen mucize rivayetleri, hadis rivayetleriyle alakalı muhatabiyetler içinde bulunduğumuz zaman da bunlar ortaya çıkabilir. Bilhassa eğer bizim gibi bu konuları ezbere kabul eden insanlar ile bir arada değilsek, şimdi bizim gibi deyince böyle sanki siz de itham ediyormuş gibi olmak istemiyorum. Ve ben aslında ben kendimi kastediyorum sürekli, onu vurgulamak isterim. Eğer ben bunu yaşadığım için açık söylemek istiyorum çünkü ciddi bir rahatsızlığım. Bu meseleleri ezbere kabul eden insanlarla bir arada değilsem yavaş yavaş böyle kendimi gizlemeye, saklamaya çalışıyorum ortamdan. Aman biri bir şey sormasın. Aman ben bunu tırnak içinde hesabını vermeden kabul ettiğim ortaya çıkmasın diye ödüm kopuyor. Böyle bir hale girebiliriz eğer bu meseleyle yüzleşmezsek. Bu durumda da üç durum çıkıyor benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Onları da şöyle özetledim. İlki, ya deriz ki buradaki bazı rivayetler bize çocuk masalları gibi. Yine bir görüntü var. Evet, dikkatim dağıldı. Hemen dönüyorum. Bize çocuk masalları gibi görünür. Ama el mecbur biz de bu masalları kabul eden, ciddiyetten uzak, akli melekeleri yeterince gelişmediği için dini masalları kabul eden kimseler oluruz ki bunu da ben en azından kendi içime sindiremiyorum. Bu durumda bizi sürekli olarak aklı büsbütün terk etmemek için bu rivayetleri tevil etmeye götürür. Sürekli rivayetlere kılıf bulmaya çalışır bir halde buluruz kendimizi. Ki bazen yaşadığımız durum bu olabilir. Bu yüzden yani bu metne başlamadan önce vereceğimiz bazı kararlar tavrımızı belirleyecek. Onun altını çizmeye çalışıyorum. Bir diğer seçenek şu, mucizeleri kabul etmekten uzak durmamak için. Çünkü gelenekten sağlam kanallarla geliyor bize. Ama aynı zamanda insanın aklının sınırlarıyla da ters düşmemek için mucizeleri sebepler dairesinde açıklama diye bir yola girebiliriz. İllaki sebep ve sonuç ilişkisini muhafaza etmeye çalışıyoruz. Üçüncü durumda, ya böyle saçma sapan şeyler olmaz kardeşim. Bunların mesnedi yoktur. Zaten dine de sonradan ilave edilmiş, uydurulmuş dindir falan deriz. Bu rivayetleri inkar etmeye girişiriz, eğer hesabını vermezsek. Bana göre bunlardan daha başka bir seçenek görünmüyor. Bilmiyorum, size görünüyorsa benimle paylaşın. Ben de düzelteyim kendimi. Eğer bu metine çalışmaya başlamadan önce hesabını vermesek, bu durumlar ortaya çıkacak gibi görünüyor. Sürekli böyle bir kılıf bulma çabası ortaya çıkabilir gibi geliyor ki bu da en azından benim açımdan problemli bir hal. Bilmem siz ne dersiniz. İşte bu anlamda benim aklıma bazı sorular geldi. Bazı arkadaşlarıma danıştım. Onlara da bu soruları paylaştım. Onlar da tavsiyelerde bulunurlar. Şimdi inşallah sizlerle sırayla onları paylaşacağım. Bu meseleleri beraber masaya yatıracağız. Bana bu sorular çok merkezi geldi. Çok temel. Meselenin özünü yakalayan sorular gibi göründü ama eksik olabilir. Yanlış olabilir. Eğer bir hatamız varsa lütfen düzeltin. Metne başlamadan önce bu soruları bir konuşalım. Bir müzakere edelim. Hem de metni okuma sürecinde bazı aralıklarla döne döne hatırlamamız ve cevaplarımızı tazelememiz, belki geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama bu soruları paylaşmadan önce şu an bakıyorum odada 51 kişiyiz. Hemen sadece 5 dakika ya da birkaç dakika için chat ekranını açıyorum. Neden açıyorum? Şu yüzden bu soruları ben paylaşmaya başlamadan önce sizden ya mikrofonunuzu açarak ya da yorum ekranına, chat ekranına yazarak kendi sorularınızı paylaşmanızı rica ediyorum. Birkaç dakika. Acelem yok. Eğer soru gelmezse dersin sonuna kadar da bekleyebilirim. Sizce bu metni Mucizat-ı Ahmediye diye tarif edilen bu risaleye başlamadan önce hesaplaşmamız gereken sorular var mı? Hangi soruları sormamız lazım? Hemen Uğur başlamış mesela. Demiş ki bu ekran neden kapalı? Evet, daha bir önceki dersin sonunda kantinde uzun uzun konuştuğumuz için bu kantinin sonunda belki tekrar girebiliriz ama şu anda en azından konunun dağılmaması için buna girmeyelim diyorum. Evet, soru 2. Uğur, senden ikinci soruyu bekliyoruz. Diğer arkadaşlardan da bekliyorum. Sizce hangi soruları sormamız lazım? Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'ne başlamadan önce. Ne dersiniz? 52 kişi var. Bekliyorum. 2. Neden Mucizat-ı Ahmediye dedi de Muhammediye demedi? Eyvallah. Güzel. Güzel bir soru benim açımdan. 3'ü de yollayabilirsin Uğur. Diğer arkadaşlardan da bekliyorum. Erkan, nübüvvet nedir? Allah razı olsun. Nübüvvet nedir? Başka neler var? Peygamberin fonksiyonu nedir? Güzel, güzel sorular geliyor. Allah razı olsun. Bekliyorum. Yani mikrofonunuzu da açabilirsiniz. Yani doğaçlama düşünebilirsiniz, sesli düşünebilirsiniz. Ama yazabilirsiniz. Biraz bekleyeceğim. Biraz buna vakit ayırmamız lazım. Soruların doğması lazım ki cevaplar da doğsun inşallah içimize.
Mucize nedir ve niye iman etmem gerekiyor?
Mucize nedir ve niye iman etmem gerekiyor? Güzel. Allah razı olsun. Oo, sorular yağıyor. Ali Mermer neden Mucizat-ı Ahmet demedi de Ahmediye dedi? Evet. Tekin. Mucizat-ı Ahmediye'nin fiziki alemde şu an tasdik edeceğim numuneleri var mı? Süper. Uğur üçüncü sorusunu paylaşıyor. Benim bu kainatı anlamlandırmada bir rehbere ihtiyacım var mı? Meselenin can damarını yakalayacak sorular geliyor. Benim hiç hazırlamama falan gerek yokmuş zaten. Zaten arkadaşlar burada konuyu gündeme getiriyorlar. Allah razı olsun. H. Bulut nübüvvet ve risalet demiş ama soru ne bilmiyorum. Münibe, mucize ile keramet arasındaki fark nedir? Korhan, mucize hikmetleri neden peygambere verildi? Huriye, tarihte yaşanmış bir mucizenin benim imanıma katkısı nedir? Bulut karşılaştırması demiş. Nübüvvet vesaire, risalet versus risalet karşılaştırması. Evet, Said Sarı. Bu peygamber olduğu iddia edilen zat nasıl bir yaratıcının peygamberi olduğunu iddia ediyor? Şeyma, Resul'ün insaniyetin rehberliğine bakan yönüne vurgu yaparsak, bu mucizelerin benim insani ihtiyacıma ve rehberliğime bakan yönü neler olabilir? Ali Mermer, kainatın durumu bir Resul'e gerek gösteriyor mu? H. Bulut, nübüvvet ve risalet karşılaştırması demiş. Evet. Ama soru formuna sokarsanız daha iyi olur. H. Bulut, hala bekliyorum. Yorum ekranı açık olduğu sürece. EMOÇLK diye bir kullanıcı. Her peygambere mucize verildiği halde peygamberlerin halklarından neden az sayıda iman eden olmuştur? Allah razı olsun. Erkan.
Buradan bir şey sorabilir miyim?
Tabii ki, tabii ki. Hemen
Yani
daha memnun olurum.
1400 sene olmuş bir hadiseler, bugünkü insan için yani bunları tabii mucizeleri biz Hazreti Peygamber'in işte onun peygamberliğine, risaletine delil olarak okuyarak bunu soruyorum. Bugünkü insanlar için nasıl bir bağlayıcılığı, inandırıcılığı, ikna ediciliği olabilir ki yani? Bugün hani insanlar daha işte rasyonel akla falan daha şey yaparken inanırken ve işte Bediüzzaman sen de söyledin mesela bu kadar sayfa ayırmış ne işe yarayacak yani?
Allah razı olsun. Ya şöyle özetlesem olur mu Şener Bostaş söylediğini? Mucizenin benim bugünkü imanım açısından herhangi bir karşılığı var mıdır? Varsa nedir? Desem olur mu? Katılır mısın bu
Olur.
yorum?
Güzel olur.
Allah razı olsun. Evet. Uğur, el verenlere hala öncelik veriyorum. Uğur, senden devam edelim. Sonra okumaya devam edeceğim soruları.
Mikrofonu siz açacaksınız diye bekliyordum da. Şöyle alternatif bir okuma teklifim var.
Ses bana mı problemli geliyor, herkese mi öyle? Hemen bir kişi yorum yaparsa.
Şu anda nasıl?
Şu
Ha,
an daha
ses.
iyi.
Tamam. Şunu söylemeye çalışacağım. Farklı bir metin okumasına girelim mi diye bir teklifim var. Yani şöyle. Biz şu anda kendi kültürümüzün kodlarında, Müslümanlık kimliklerimizin tamamını ders veriyoruz. Sanki o dönemde yaşayan insanlar gibi mesela
Benim için
peygamberin
yine bozuldu. Ben anlayamıyorum. Özür
ses
dilerim.
çok problemli.
Evet, anlayamıyorum o yüzden. Yani istersen kulaklığı tak çıkar. Eğer kulaklık konuşuyorsan nasıl yapalım?
Şu anda nasıl?
Da çok iyi.
Şu anda iyi mi?
Şu an çok iyi benim için. Evet, ben iyi anladım.
Tamam. Yani şunu söylemeye çalışacağım. Kısaca ses problemi oluyor genelde de. O yüzden kısa kesmeye çalışayım. Akışı bozmadan. Bu metni sanki İslam'la ilk defa tanışıyormuş gibi, ilk defa bir din teklifine muhatap oluyormuş gibi okursak, hani kendi kimliklerimizden sıyrıldık, Müslümanlıklar, şunlar bunlar, her şeyden sıyrıldık. Birisi var ve birisi bize gelip diyor ki, yani ben Allah'la konuşuyorum ve Allah beni görevlendirdi ve size bunları anlatmakla mükellefim diyor. Ve biz de onun doğru söyleyip söylemediğini test etmemiz gerekiyor. Yani şu anda muhal farz konuşalım. Herhangi birisi gelse bize dese ki tüm kimliklerimizin ya hiç tanımadığımız, bugüne kadar hiç bilmediğimiz bir formasyonda ben Allah'la konuşuyorum ve sana şunları şunları söyledi dese yani hemen bunu kabul eder miyiz yoksa test eder miyiz? Mutlaka ki test ederiz. Yani bu süreçler nedir? Bu proses nasıl gelişir? Bunu ilk defa böyle Müslüman olarak değil de insan olarak nübüvvetle muhatap olduğumuzda bunun parametreleri, buna inanma parametrelerimiz neler olabilir diyeyim, hemen susayım.
Yani Allah razı olsun. Ben de aynı örneği vermeyi düşünüyordum Uğur. Senin gündeme getirmen daha güzel oldu. Hakikaten çok gerçekçi, çok ciddi bir soru bu sorduğun soru bence. Ben o yüzden bir defa daha üzerine basa basa vurgulamak istiyorum. Bugün birisi çıkıp gelse ve ben peygamberim, Allah'la konuşuyorum dese ona inanır mıyız? İnanmaz mıyız? Yani inanmayız diyorsan mesela niye inanmayalım? Belki doğru söylüyor. Belki hakikaten Allah'la konuşuyor ve Allah'ın peygamberi. Ama son peygamber geldi. Nereden biliyorsun ki yani? Belki gelen son peygamberin yani bunu kabul etmek yanlıştı belki. Kandırıldım. Yanlış bir bilgi geldi. Niye kabul
Söylediğine bağlı.
Efendim?
Kim söylediğine bağlı.
Ha, kim söylediğine bağlı. Evet. Yani ama
Kimse böyle derse belki inanırım.
kim derse ben kaçırıyorum ya. Abdüreşit Şahin. Bir daha söyler misin?
Şaka yaptım. Yunus Emre derse belki inanırım diyorum.
Evet. Yani hakikaten birisi peygamberlik iddia etse onu reddetmek için ya da kabul etmek için neye ihtiyacımız var ki? Ki az önce Yunus Orhan'ın öyle bir paylaşım yaptığını gördüm. Peygamberin peygamber olduğunu nasıl tasdik edebilirim? Peygamber ne demek ki? Diye. Bence çok önemli bir soru. Yani peygamberliğin kabul edilmesi, test edilmesi için ne zaruri şartlar var, ne gerekli? Evet, Allah razı olsun Uğur. Yani benim çok hoşuma gitti. Onu bir daha üzerine vurgulamak için şey yaptım. Tekrara düştüm. Hakkını helal et. Evet, soruları okumaya devam ediyorum. Gelebilir hala. Bütün gün, bütün bu derse soru sorabiliriz. Benim açımdan problem yok. Çünkü soru sorduğumuz ölçüde dersle bağlantı kuracağız. O yüzden bu odadaki herkesin soru sorması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Nerede kalmıştım? Evet, Erkan'da kaldım galiba. Mucizat-ı Ahmedi'nin günümüze yansıması nedir? Yani şunu mu diyorsun Erkan? Tam anlamadığımı düşünüyorum. Sorduğun sorun da. Mucizat-ı Ahmediye, yani bu mucizelerin benim bugünkü hayatım açısından bir anlamı var mıdır ki? Ne karşılığı var? Böyle bir şey mi diyorsun? Yani mikrofon da alabilirsin, yorum da yapabilirsin. Evet, tamam, Allah razı olsun. İsmail, Resul tarihsel bir kişilik midir? Mucizeler tarihi hadiseler midir? Allah razı olsun. Abdüreşit Şahin, mucize görmeden iman olur mu? Oo, süper. Ali Mermer, peygamber benim için gerçekten gerekli mi? Ağabey, Resul'ün hangi mucizesini bizzat şu anda yaşayabilirim? Yani yaşayabilir miyim ki? Ağabey, yaşayabileceğimi düşünüyorsun ki hangisi diye soruyorsun gibi geldi. Var mı yani, yaşayabilir miyim? Ama senin sorunda eğer yaşayabileceksem. Evet abi, hemen aç. Hiç şeyi bekleme sana sorduğum için.
Bu risalede geçen Resul'ün en büyük mucizesi kavramı aklıma geldi de o yüzden öyle bir soru sordum. Bizzat vahiy ile yaşayabiliyoruz diye.
Yok, çok güzel bir soru sordun. Allah razı olsun. Onu hakkını vermem lazım. Sadece bir önceki basamağını gündeme getirmeye çalıştım. Yani böyle bir şey mümkün mü? Bugün mucize görebilir miyim gibi. Sadece onu eklemek istedim. Yoksa Allah razı olsun. İlyas Üzüm, sizden devam edelim.
Soru soran arkadaşlardan Allah razı olsun. Sorular güzel. Bizi düşünmeye, bu metni ve ona benzer bahislerin çalışıldığı yerleri anlamaya dair zihnimiz mutlaka hazırlayıcı bir fonksiyon görecek. Ben bu soruların hepsinin bu derste zaten cevaplandırılacağını düşünmüyorum da siz de zaten bu dersi sırf soru sorarak da değerlendirebilirsiniz dediniz. Sorular bir taraftan devam ederken ben ilk sorulardan birisi olmayı hak ettiğini düşündüğüm, az evvel de sorulduğunu gördüğüm bir hususla ilgili bir cevap denemesini paylaşayım diye söz aldım.
İlyas Üzüm, özür diliyorum. Yani bu noktada müsaadenizle araya girmek istiyorum. Sizi cevaplara başladığımız ilk sıraya koysam olur mu? Çünkü soruları bitirmemiz lazım ve bir soru sor. Ben ya yani benim kafamda şöyle bir şey var. Bugün birinci sorudan başlayacağız ve o zaman size ilk söz verelim, olur mu? Ama şu anda araya girmemesi gerekiyor gibi hissediyorum. Yani inşallah sizi
Tamamdır. Nasıl
kırmayacağım.
isterseniz, çünkü siz yetkilisiniz.
Allah razı olsun. Yani Allah razı olsun. İnşallah yanlış anlaşılmamıştır. Evet, devam ediyorum. Nerede kaldım? Evet, emarede kaldım. Mucize neden varlıkların işleyişi üzerinden gerçekleşti? Mucize neden varlıkların işleyişi üzerinden gerçekleşti? Allah razı olsun. Güzel bir soru. Yani bu da metnin tamamının üzerine kurulduğu bir soru bence. H. Bulut, Risalet-i Ahmediye deniyor. Niçin özellikle Risalet seçilmiş? Nübüvvet kullanılması neyi fark ettirirdi? Yunus Orhan, Resul'ün varlık yorumunda tamamladığı bir nokta var mı? Vahiy ne demektir? Vahiy ile ilham arasında fark var mıdır? Alaaddin, benim bir peygambere ve onun mucize göstermesine ihtiyacım var mı? Ali Mermer. Resul peygamber, Resul peygamber benim varlığımı anlamlandırmada ne gibi bir fonksiyonu var? Yunus Orhan, peygamberin peygamber olduğunu nasıl tasdik edebilirim? Peygamber ne demek ki? Şeyma, taşın senin, sen Allah'ın Resulüsün diye dile gelip konuşmasının şu an benim insaniyetime bakan yönüyle ne gibi canlı rehberlik edebilir? Yani bu soru da içinde Allah razı olsun ve fakat hala daha önceki soruları tamamladıktan sonra bu sorunun sırası geliyor. Yani hiyerarşik olarak eğer hakikaten Resul ve mucize gerekliyse o zaman bu taşın konuşması nasıl rehberlik edebilir sorusu sırası geliyor. Ama orası geldiğinde de çok önemli bir soru. Allah razı olsun. Ali Mermer, peygamberlik ile bir kişinin kendisinin peygamber olduğunu iddia etmesi arasında bir fark var mı? Bir daha okuyacağım. Tam anladığımı emin değilim. Peygamberlik ile bir kişinin kendisinin peygamber olduğunu iddia etmesi arasında bir fark var mı? Kainatın yaratıcısının bir rasul, elçi göndermesine gerek var mı? Yani ilk soruyla tam olarak neyi kastettiğinizi anlayamadım. Hemen aşabilirsiniz. Dinlemek istiyorum.
Peygamberlik müessesesi var. Bir peygamberlik, risalet diye bir olay var. Birisi de ben rasulüm diyor. Arasında bir fark var mı? Anlaşılmadıysa.
Yani nübüvvet müessesesinde peygamber olarak bize aktarılan kişiler de ben Resulüm diye ortaya çıkmıyorlar mı?
Ama şimdi bir, gerçekten peygambere ihtiyaç var mı? İki, ay çok tamamen ayrı bir konu. Bir kişi diyor ki eğer biz peygambere ihtiyaç var diyorsak o peygamber benim diyor. Şimdi bu ayrı bir konu.
Evet.
Hala anlatamadım
mı? Yok anladım. Şu an anladım. Allah razı olsun. Evet, bunları da inşallah konuşmamız lazım, kaydedeceğiz. Ali Mermer'den devam ediyoruz. Kendisi direkt olarak konuşmasını bize iletiverse bir aracıya gerek olmasa olmaz mıydı? Niye peygamber var ki? Niye Allah doğrudan herkesin kalbi üzerine ya da başka bir araç üzerinden doğrudan konuşsa olmuyor muydu? Neden olmasın ki? Çok güzel, çok önemli bir soru. Vallahi gerçekten öyle. Esma Güneş soruyor. Vahiy artık elimizde iken Resulü bugüne nasıl taşıyabilirim? Taşımam ihtiyaç mıdır? Allah razı olsun. Ali Mermer, mucizeler benim için pratik değeri olur mu? Mucizelerin benim için pratik değeri var mı? Zaten her şey mucize gibi görünüyor. Bir de ayrıca bir kişi üzerinden mucize yaratmaya ne gerek var? Uğur, kimin peygamber olduğunu söylemesinden ziyade kimin rehberlik soruları var noktasını öncelemeden bu konunun anlaşılmasının eksik olacağını düşünüyorum. Anlayamadım. Kimin peygamber olduğunu söylemesinden ziyade kimin rehberlik soruları var noktasını öncelemeden hemen açabilir misin Uğur? Yardım edebilir misin anlamama?
Ben şunu söylemeye çalıştım. Benim kainat anlayışımda bir rehbere ihtiyaç var mı? Böyle bir eksiklik hissediyor muyum? Bu kainatı tarif ederken birisinin bana bu kainatı açıklamada yardımcı olması gerekiyor mu diye bir sorum yoksa kimin peygamber olduğunu çok bir önemi yok. Yani burada önemli olan bence kişinin varlık ve kainat tarifidir.
Evet, Allah razı olsun. Bence çok temel, çok en merkezi soru belki de. Kesinlikle. Yani Resul olmasa hayatımdan şu mutlak anlamda eksilirdi ve ben bu hayatı tamamen yani şunları açıklayamazdım. Şunları kaybederdim ve bu benim için ölümcül bir kayıp olurdu diyebileceğimiz bir şey var mı ki? Yani gerçekten Resulsüz açıklayamadığımız bir şey var mı ki Resul'e bir ihtiyaç duyulsun? Evet Abdüreşit Şahin, hemen buyur.
Ben de seninkini ek olarak mucize olmasaydı benim hayatımda ne değişirdi?
Allah razı olsun. Mucize olmasaydı hayatımda ne değişirdi? Evet, Erdoğan neden peygamberlik olsun? Neden ona tabi olayım? Diyelim ki peygamber diye bir şey var. Tamam ben onu kabul de ediyorum. Hadi diyelim ikinci soruda da. Ona neden tabi olayım ki? Allah razı olsun. Sait Sırrı, mucizeyi sihirden nasıl ayırabileceğiz? İlk yaşayan veya duyan biri olarak. Ya sihirse, beni kandırıyorsa mucizeyle. Yusuf, insan aklıyla hakikate ulaşamaz mı? Gökten konuşma almaya ihtiyacım var mı? Hadi diyelim vahiy lazım. Bu vahiy 14 asır önceki bir yorumu beni niye ilgilendirsin uzay çağında? Her şey değişti yani. Niye hala 14 asır önceye bakmama gerek olsun ki? Ne gerek var ki? Sait Sırrı, mucize zannettiğim ya sihir ise devam etmiş. Allah razı olsun, önemli bir soru. İsmail Mutlu, tamamen kendi gelenekleri içinde coğrafi koşullarında yaşayan bir insanın evrensel ve zamanüstü bir öğretinin rehberi olması nasıl mümkün olabilir? Zamanın içinde evrensellik mümkün mü diyorsun? Allah razı olsun. Sait Sarı hemen buyur.
Ben bir de şu o cümleme şunu da eklemek istiyordum. Mucize zannettiğim ya sihirse, yani ya kandırılıyorsam, bir de sihir zannettiğim, yani sihir zannetmiş olabilirim ama gerçekten mucizeyse. Hani orada her kişi bu işine tabiri caizse erbabı değil baktığımız zaman. Sihir zannettiğim ya mucizeyse ve gerçekten peygamberse. O zaman da Tonga'ya düşmemek adına gerçek peygambere inanmamış oluyor.
Evet. Çok temel bir soru. Allah razı olsun. Teşekkür ederim bu soru için. İsmail, ha bunu okudum. Yani zamanın içinde evrensellik, evrensel zaman üstü bir öğretinin rehberi olması ne demek ki? Böyle bir şey mümkün mü ki? Konyalı, peygamberlik müessesesine neden ihtiyaç var? Yusuf, Resul postacı mıdır? Resul postacı mıdır? Aktarıp bitmiş midir? Robot mudur Resul? Resul'den ne bekleyebilirim? Şerif Targan, Muhammed-i Arabi tabirinin Bursa'da sıklıkla geçmesinin hikmeti ne olsa gerek? Yusuf, Ali abinin dediğinden anladığım bir risalet lazım mı? İki, Muhammed'in risaletinin delili gerekçelendirmesi nedir? Yunus Orhan, ya zamanında bir rehberlik yaptıysa bile teşekkür eder geçeriz kardeşim. Yok bugüne taşı bilmem ne. Ne abartıyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz 1400 yıl önceki bilgilerin, konuşulanların, yapılanların bugüne bir fayda sağlayacağını ya? Tamam, 1400 yıl önce yapmış. Allah razı olsun. Bugün başka bir dünyada yaşıyoruz. O zamanlar insanlar uzaya gidebiliyor muydu? Ay'a gidebiliyor muydu? 8 milyar insanı doyurabiliyor muydu? 3000 kilometre mesafeler arası insanlar yüz yüze görüşebiliyor muydu? Çölün ortasında bir şeydi bu yardım eden. Bugüne nasıl bakabilir ki bu? Ağabey, mucize-i ekberi varsayılan vahyin, Kur'an'ın icaz kerani olması bağlamında mucize ve icaz kelimelerinin anlam bağı var mı? Abi çok zor sorular soruyorsun ya. Allah razı olsun. Birkan, kendi gerçekliğimi kendim yaratırım. Peygamber olsa ne fark eder? Zaten hakikat benim yorumum değil mi sonuç olarak? Onun anladığı kendisine, benimki bana değil mi? Yunus Orhan, bana Resul'den öğrendiğin ama başkasından öğrenemeyeceğin bir şey söyle. He Bulut, mucizeler için hep fiziksel olaylar olarak değerlendiriliyor. Geleneksel yorumda soru işareti. Parmaklarından suyun akması, ayın bölünmesi vesaire. Geleneksel yorumlarda hep fiziksel yönler ön plana çıkarılıyor. Fiziksel açıdan bakanlar o zaman şimdiki teknolojik gelişmeleri nereye koyacak? Fiziksel olarak değerlendirmek mucizenin değerini düşürmüyor mu? Kesici, Kur'an varken başka mucize lazım mıydı? Ha Allah razı olsun. Onun tek mucizesi neden Kur'an değil? Neden hala başka mucizelerden bahsediliyor ki? Başka mucizeye gerek var mı? Yusuf, vahiy Resul ilişkisi nedir? Birbirinden bağımsız düşünebilir mi? Allah razı olsun. Sait Sarı, elin hala havada. Önceki el mi yoksa bir daha bir şey eklemek mi istiyordun? Buyur eğer istiyorsan. Tamam. Unutulmuş. Emin, bir kişiye ilahi tamam, problem yok. Emin, bir kişiye ilahi ayrıcalık verilmesi hakikatli ve tutarlı bir durum mudur? Tevhid inancıyla çelişmez mi bu inanış? Resullük ilahi bir ayrıcalık. Evet, yani Resul ilahi olarak ayrıcalıklandırılmış bir kişi ise, ki öyle tarif ediliyor, öyle tasvir ediliyor. Bu adalete uygun değil mi? Tevhide uygun uygun mu? Adalete uygun mu? Tevhide uygun mu? Ali Mermer, kainat konuşuyor, görünüyor, yetmez mi? Bir de söz ile konuşmaya neden gerek olsun ki? Şerif Targan, Kur'an'ın mucizesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olması ne demek? Evet, soru bombardımanına tuttunuz odayı.
Allah razı olsun. Ne çok şüphemiz varmış ya.
Ya Allah razı olsun. Jenga yıkacak sorular diyor Yunus Orhan. Birazdan yorumu kapatacağım. Eğer içinde yorum yapma isteği arzusu olan kalmış varsa hemen yazsın. Sonra içinde kalmasın. O sorular devam ediyor. Kaan Yüksel, çoğu mucize detaylı olarak Kur'an'da anlatılmışken bizzat Kur'an'ın muhatabı olan peygamberin mucizelerinin zikredilmemesinin sebebi ne? Allah razı olsun. Alaaddin, insanın bu varlık alemi içinde bir rehberliğe ihtiyacı var mı? Varsa bir rehberliğin insan şeklinde olması gerekli mi? Gerekliyse bu insan üzerinden gelen bu rehberlik mucize göstermesi gerekli mi? Gerekliyse Muhammed bin Abdullah denilen kişi peygamberlik özelliği taşıyor mu? Bu zat peygamber ise ona fiziki muhatap olanla fiziki muhatap olan için gösterdiği
Yakup, mucize... Orada bir yazım hatası olmuş. Yazım hatası olmuş. Fiziki muhatap olanla
olmayan için.
Evet, olmayan için bu mucizenin anlamı ne diye kısaca toparlayabiliriz. Evet.
Tamam.
Bir yanlış hatası, kusura bakma.
Estağfurullah. Yani ona fiziki olarak muhatap olmayanlar için bu mucizelerin ne anlamı var? Yani bizim için aynı sorunun bir başka formu ama önemli. Bizim için bu bir sürü mucize rivayeti var. Kaynaklarda yani İslam dininin çok sağlam bir şekilde gönderilmiş olduğu iddia edilen kaynaklarda ve hakikaten tarihçilik noktasında devrim açıcı bir özelliğe sahip olan kaynaklarında çok sıkı rivayetler var. Bunların bizim için anlamı ne? Esma Güneş, peygamberlik neden genellikle soya dayalı geliyor? İnsani irade ve çaba ile peygamberlik gelse daha adaletli olmaz mıydı? Allah razı olsun. Kamuran Ali, mucizeler cüz-i ihtiyariyi ortadan kaldırmıyor mu? Emre CLK, yani isminizi yazarsanız daha rahat okuyabilirim ya da araya herhangi bir şey koyarsanız böyle ne diyeceğimi bilemediğim bir şey oluyor. Emir Çelik mi desem yoksa Emre Çolak mı desem bilmiyorum. Evet, nihayetinde mucizeler peygamberlerin geldiği topluma gösterilmiştir. Bugün peygamberleri değerlendirirken mucizelere ihtiyacımız var mı? Kur'an yeterli değil mi? Evet, gerçekten çok önemli bir soru. Yani bugün mucizelere ne gerek var ki? Kur'an yeterli değil mi bugün? Ağabey, buradaki soruların hepsinin cevabı var mı bu geçeceğimiz metinde? Vallahi bilmiyorum ağabey, göreceğiz. Bunlara bizim cevap vermemiz lazım. Yani bazı istisnalar hariç, burada dile getirilen sorulardan bazı istisnalar hariç bu sorulara cevap vermezsek 19. mektubu falan okumayalım. Cidden yani direkt geçelim 20. mektuptan devam edelim. Niye 19. mektubu okuyalım? Yani zorunda değiliz. En az 6-7 ay çalışacağız diye tahmin ediyorum. Belki daha az, belki daha çok bilmiyorum ama yani hani ekonomide temel bir düsturu var ya, yani daha faydalı, daha ekonomik açıdan anlamlı bir şey varsa onu yapalım. Niye bu metni okuyalım ki 150 sayfa? Niye vaktimizi harcayalım? Niye israf yapalım ki? Yani bu sorulara cevap vermiyorsak bu metni okumayalım. Okumadan geçelim. Ama yani dediğinde doğru. Hepsinin cevabı var mı bilmiyorum. Göreceğiz. Yunus Orhan, bana bir şey söyle. 2 gün sonra unuturum. 150 yıl sonra kaleme alınmış rivayetlerle yola çıkmak ne demek Allah aşkına? Hay Allah razı olsun. Yani bunlar bugünü kasıp kavuran şeyler değil mi? Ya hadisler diye şeylerden bahsediyorsunuz. Peygamber vefat ettikten 200 yıl sonra ilk defa kaleme alınmış metinler. Bunları nasıl bunlar nasıl güvenilir olur? Bunları ciddi olarak kabul edilmesi ne demek ki? Ya bugün bu sorular her tarafı kavuruyor. Yani bu soruları sormayacaksak, konuşmayacaksak bu meseleyi de konuşmayalım zaten. Erdoğan, kitaplara iman ile peygambere iman arasındaki belirleyici fark nedir? Ya. Ali Mermer, öyle görünüyor ki bu konuda çok çalışmamız gerekiyor. Çok zaman ayırmalıyız. Sanki çok ihmal edilen bir konuymuş. Çok mu, çok geç mi kalınmış diyorum kendime. Ben çok susuzmuşum. Bu alanda yıllarca da olsa bu soruların cevabı için ömrüm varsa devam etmeyi isterim tatmin oluncaya kadar. Tekin, Resul ubudiyetime nasıl refakat etti şu ana kadar? Ya yani benim çok sevdiğim bir arkadaşımın şöyle bir sorusu vardı. Diyordu ki, belki duymuşsunuzdur farklı formlarını bilmiyorum. Yarın deseler ki bize mutlak bir kaynak, çok kesin doğruluğu olan bir kaynaktan bize şöyle bir şey dense. Ya aslında imanın konuları içinde meleklere iman diye bir şey yokmuş. Yokmuş böyle bir şey. Yanlış bilgilendirilmişiz. Ve bu da hakikaten doğru bir cümle olsa, hakikaten kesin bir kaynaktan gelse. Hayatımızda ne değişir ki yani? Meleklere iman diye bir şey olmasa bizim hayatımızda ne değişir? Neyi kaybederiz ki yani? Ne eksilir? Aynısından buraya da soruyorum. Resul'e iman olmasa hayatımda ne değişir? Mucizelere iman olmasa hayatımda ne değişir? Neyi kaybederim? Namaz kılamam mı? Abdest alırken dirseklerime kadar yıkayacağımı öğrenemem mi? Bu mu? Bundan ibaret mi? Yoksa böyle ontolojik bir karşılığı mı var? Sorular bittikten sonra Ali Mermer'e söz vereceğim hemen, az kaldı diye. Abdurrahman, peygamberin mucizeleri benim günlük hayatımda anlamlı ve önemli olabilir mi? Kesici, bu soruların cevabını bugün verebileceksek 19. sözü atlayalım asıl. Evet, Abdullah güvenilir oluş içeriğinde olmalı. Ne demek bu bilmiyorum. Hangi soruya cevap verdiniz ya da soru mu sordunuz anlaşılmıyor. Kaan Yüksel, bunların cevabını alamayacaksak bugün burada eksiye düşüyoruz. Olmayan şüpheleri de şu an edindik. Şüphe imanın yarısıdır diyorsun. Gazali hocamız bize çok temel şeyler öğretti. Onlardan birisi de bir insanın kafasını karıştırmanın da önemli bir aşama olduğuydu. Bu şüpheler bizi zaten heyecanla getiren, sorular harekete geçiren şeyler. Sorusu olmayan bir insanın hiçbir arayışı da, hiçbir sonucu da, hiçbir cevabı da olmuyor biliyorsun Kaan. Zaten gülücük koyma anlamında belli yani bu. O yüzden sorular oldukça biz bu metinle, yani İngilizce'de engage diye bir tabir var. Türkçe'de tam böyle nasıl ifade edilir o bilmiyorum. Yardım etmek isteyen varsa. Yani bu metinle böyle bizi bağlayacak, bu metinle böyle angaje değil ya. Bu metni böyle deli gibi anlamaya çalıştıracak unsurlar bu sorular. Bu sorular bizim sorularımız oldukça bu metni böyle paramparça edip soruların cevabını bulmaya çalışırız. Yoksa ya işte mukaddes üstadımız Bediüzzaman Said Nursi kaddesallahu sirruhu'nun Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayetle aktardığı şu şey bize ne güzel konuşuyor değil mi? Ne kadar harika yazmış değil mi arkadaşlar deriz. Ama daha sonrası gelmez. Kendi kendimizi kandırırız. İnanırız sadece. Taklidi devam ederiz. Ali Mermer, Resul'e inanmasam insan olarak ne kaybederim? Emrullah, peygamberin ashabı yanında olmasına rağmen, onunla beraber vahiy öğrenmesine rağmen neden peygamber vefat ettiğinde siyasal yönetim krizi meydana gelmiştir? Kimsenin mucizeler aklına gelmemiştir. Bunun da irdelenmesi gerekmiyor mu? Yani evet, yani bu konuyla alakalı çok bağlantılı sorular var. Bu da onlardan bir tanesi olabilir. Çok da önemli bir soru, bana öyle göründü. Ve fakat sanki biraz daha ikincil planda kalıyor gibi de geliyor. Ama tabii eğer konu buysa birincil plana geçen soru da bu olur. Onun altını çizmek lazım. Sorular devam ediyor. O yüzden ne yapsam? Ali Mermer, eliniz havadaydı. Mavi eliniz. O mavi eli bir daha kaldırmak ister misiniz? Ya da açmak ister misiniz?
Mikrofonu yazdım. Yazdım.
Tamam.
Teşekkür.
Estağfurullah. Emrullah, onu okuduk. Yunus Orhan, Resuller 3. dünya ülkesi insanları içindir. Onlara şunu bunu yapma, hikmetsiz desen de yapmaya devam ederler. Ne yapacaksın peki? Böyle yaparsanız Allah çarpar diyeceksin. Allah baba kızar diyeceksin. Allah seni cehennemine atarmış diyeceksin. O zaman yaparlar. Resuller bu tür siyasi fonksiyonları sağlamaktan başka ne yapıyor ki? Emin, şu an birisi piyasaya çıkıp şöyle olağanüstü haller yaşadım deyince gülüp geçiyoruz. Hazreti Muhammed'e gelince neden torpil geçiyoruz? Ve niye doğrudur diye inanıyoruz? Niye ikircikli davranıyoruz? Yani bugün bir şey izlediğimizde uçan bir adam görsek mesela kesin ip vardır diyoruz. Ama Hazreti Peygamber miracı çıkmış dediğinde olabilir ya diye hemen sorgulamadan geçiyoruz. Niye iki farklı tavır sergiliyoruz? Ali Mermer, bu metin ile kendimizi sınırlamak zorunda mıyız? Ben moderatör olarak inisiyatif kullanacak olursam hayır, asla değiliz. Ama bu soruları cevaplamak zorundayız. Dolayısıyla devam ediyorsunuz. İlave kaynaklar varsa neden faydalanmayacağım? Kesinlikle faydalanmalıyız. Madem beni çok ilgilendiriyorsa özellikle iman ile ilgisi ile. Evet. Esma Güneş, önce nübüvvete dair metinleri okusak şüphelere cevap olarak daha iyi olmaz mı? Muhakemattan olabilir mesela. İşte ihtiyaç gereğince sizin de bu tarz tavsiyelerinizle ve belki haricen ve farklı insanlarla, farklı gruplarla görüşmelerimizle farklı konuları merkeze alabiliriz hafta hafta. Yani ana sütun, ana gidişat 19. mektup olur. Ama deriz ki bu meseleyi anlamak için önce 2 hafta şu konuyu masaya yatırmamız lazım. Ya da 3 hafta şuraya satmamız lazım. Ama hepsi 19. mektubun, bir 19. mektubun gövdesinde yayılan farklı dallar gibi olur. Ama bir bütün ağaç çıkar ortaya. Bana öyle görünüyor. Ama bu benim kendi fikrim. Eğer farklı fikirler daha hakim olursa onları dinlemeyi çok isterim. Öyle de yapılabilir. Şener Bostaş, bunca arkeolojik araştırma yapılıyor. Peygamberler ve mucizeleriyle ilgili bir bulguya rastlanmadı. Evet. Yani Nuh'un gemisiyle alakalı farklı teoriler var da. Yani Yusuf işte Mısır'ın bilmem nesiymiş. Yok öyle bir kayıt. İsa diye birisinin tarihte yaşamadığına dair farklı teoriler var. Kendince delilleri var. Tabii çok güçlü olduğu için söylemiyorum ama arkeolojik araştırmalarda peygamber ve mucizeleriyle alakalı herhangi bir şey görünmüyor. Bu ne demek ki o zaman? Biz neye inanıyoruz? Ali Mermer, katılıyorum Esma'ya. Güneşe muhakemat da çalışılmalı. Evet, Abdurreşit Şahin, buyur.
Ben şey diyecektim. Bu Üstad Mucizat-ı Ahmediye ile Mucizat-ı Kur'aniye'ye çok önem veriyor. Ve bunların hatta Zülkarneyn'in yani Hazreti Ali'nin kılıcının iki ucu şeklinde çok önemli önemini çok vurguluyor. Ben kendi kendime şunu soruyorum. 19. mektup Risale içinde olmasaydı benim imanımın tesisinde tahkike ulaşmamda bir eksiklik olur muydu? Olmazsa burası imana ne katıyor diye bir sorguluyorum. Bu da benim sorum.
Evet, bu soruyu da gündeme getirecektim ama kardeşlerimin, abilerimin, arkadaşlarımın soruları, bu soruları gündeme getirmesi daha çok hoşuma gidiyor. Allah razı olsun. Yani 19. mektup olmasa ne kaybederiz? Ne hayatımıza ne değişir? İman açısından bir farklılık olur mu? Ne değişir? Evet. Alaaddin, neden 19. söz 19. mektuba zehirli olduğu da tersi olmadı? Evet. Ali Mermer, Risalet-i Muhammediye çalışılmadan Mucizat-ı Ahmediye'yi çalışmak tutarlı bir usul müdür? Evet, odaya soruyor. Yunus Orhan, dünyada bazı toplumlarda Resul diye bir mefhum bile yok. Nasıl evrensel bir iddia olabilir ki bu? Heh? Bu öyle şeylerle gelin. Allah razı olsun Yunus Orhan. Yani Resul eğer bu kadar zaruri bir şeyse, bu kadar önemli bir mefhumsa, böyle bir kavramsa, biz biliyoruz dünyada, tarihte de böyle. Yani tarihi incelediğinizde de farklı toplumlarda Resul kavramının olmadığını görüyorsunuz. Ama tarihe gitmeye gerek falan yok. Yani Çin'de Resul diye bir kavram falan yok. Toplu yani büyük kısmında. Yani içinde ehli kitap insanlar var, Müslümanlar var da. Yani büyük açıdan 1,5 milyarlık Çin'de, belki 2 milyara yakın Resul diye bir kavram falan yok. O zaman böyle bir şey nasıl evrensel bir iddia olabilir? Abdurreşit Şahin, hala elin havada. Önceki mi yeni mi? Said Sarı. Ay ikiye bölündüğünü aya çıkan astronotlar görmüş gibi nakillere bir arzumuz makul mü? Tasdik etme yolu olabilir mi? Şener Bostaş, mucize üzerinden Risaletin ve Kur'an'ın ispatına kalkışmak pozitivist, materyalist dünyaya bir meydan okuma mı? Ali Mermer, Çin'de Allah diye bir kavram yok ki Resul olsun. Yavuz Sarı, hadislerin sıhhat ölçüleri nelerdir? Hangi hadis ne kadar kuvvetlidir, zayıftır ve neden nasıl böyle derecelendirilir? Allah razı olsun. Abdurreşit Şahin,
Ben şunu sormak istiyorum. Risale-i Ahmediye'den önce Mucize-i Ahmediye'den önce Risale-i okumak daha doğru olmaz mı diye soruldu. Soru benim dünyama da gelmişti ama şunu da sormak istiyorum. Neden 19. mektubu biz müzakere etmekten kaçıyoruz? Kendim açımdan söylüyorum. Ben niye kaçıyorum? Genelde burayı müzakere etmiyorum diye soru da sormak istedim kendi kendime.
Elbette buyurun. Hemen yorum yapabilirsiniz.
Mucizat-ı Ahmediye 19. mektubun çalışılmasından kaçmak kesinlikle söz konusu değil ama müellif kendisi 19. sözü buranın anlaşılmasında zaruri gördüğü için zeyl olarak koymuş diye anlıyorum ben.
Evet. Yani zeyl mesela 19. mektubun sonunda farklı zeyiller var biliyorsunuz. Mesela Mirac-ı Nebevi Risalesi'nden bir alıntı var. Şakk-ı Kamer var. İşte başka ne vardı? Bir tane daha bir mesele daha var. Toplamda 4 mesele zeyl alınmış. Yani ben tamamen anlamak için soruyorum. Acaba bu 4 meseleyi önce mi okumalıyız? Arada mı gitmeliyiz? Sonraya mı bırakmalıyız? Nasıl bir şey olmalı sizce? Madem konu buraya geldi hemen sorayım. Buyurun. Hemen
kısaca 19. söz, sözlerin yani Risale-i Nur diye bilinen ve özellikle belli bir fonksiyonu icra etmek üzere görev yapan bu 4 kitabın birinci kitabı okunduktan sonra okunması gereken bir kitap, mektubat. Onun için bu sıralama yine müellifin kendisi tarafından öyle zannediyorum ve öyle de inanıyorum. Çünkü kendi araştırmalarımda o çıktı. Sözlerin içeriğini kavramadan mektubat okunmamalı. Özellikle böyle bir konu, sözlerin içeriği kavranılmadan, yani bu konuyla ilgili sözlerdeki yapılan tahliller anlaşılmadan mektubattaki bir tahlilin anlaşılmasında zorluk çekileceği ya da tabansız kalınacağı endişesi taşıyorum şahsen.
O zaman ben hemen şöyle bir şey daha ekleyeyim. Bunu gerçekten anlamak için, merak ettiğim için ekliyorum. 11. söz, 18. söz, 19. söz, 24. söz, 31. söz. Benim ilk aklıma gelenler bunlar. Hakikaten bence bu meselenin çalışılmaya başlanmasından önce saydığım 5 metin didik didik çalışılmalı gibi geliyor bana. Ama yani mesela böyle bir çalışmaya başlasak tahmin ediyorum herhalde bir 4 yıl sonra falan 19. mektuba tekrardan geri dönebiliriz. Bu nasıl görünüyor size? Onu da yorum yaparsanız sevinirim. Abdüreşit Şahin buyurun.
Şimdi ben de sözlerin anlaşılmadan mektubatın tam manasıyla açılmayacağını düşünüyorum ama mesela 18. mektupta Muhiddin-i Arabi meselesini, o derin meseleyi konuşurken bu meseleden önce şunların konuşulması lazım diye bir şeyin için tartışmanın içine girmedik. Çünkü ne zaman ben sözlerde itminana ulaşacağım noktasında bir karara varacağım ki burada yaklaşık 59 kişi var. Herkes burasını çalışacak, sonradan gelecek olanlar da var. Yani bir, bu böyle kalabalık bir ortamda burası çalışılmalı mı çalışılmamalı mı tartışmasını doğru buluyorum. Veya böyle geniş ortamda ortamlarda ihtiyaca binaen bir okuma yapılması doğru olur tarzında bir tartışmayı da doğru buluyorum ama buraya has olarak, sadece buraya has olarak bunun dile gelmesi beni şey yapmıyor, yani ikna etmiyor. Neden 19. mektup? Yani bütün risaleler için geçerli olabilir bu. Yani 31. sözü okumak için önce 30 tane sözü bir güzel tahkik etmemiz lazım. Ondan sonra bir de nasıl karar vereceğiz, yani kim tahkik etti, kim tahkik etmedi gibi sorularda dünyama geliyor. Bunları dinlen.
Allah razı olsun. Önemli bir şey. Almermer, mikrofonunuz açıldı. Sıramı beklemeden ben konuşmak istiyorum. Mesajı mı veriyorsunuz bana şu anda?
Arkadaşlara saygım var, konuşsunlar sıram gelince.
Estağfurullah, şaka yapıyorum. Ben öyle olduğunu biliyorum zaten. Allah razı olsun. Evet, yani iddia, argüman açık. Devam ediyoruz. Yunus Orhan, buyurun.
Bunlar çok yerinde sorular. Ben mesela bu çalışmayı yapmamızda şuna hatırlıyorum. Bu arada ilk defa 19. mektupta yapmıyoruz bunu. Önce onu söyleyeyim. Yani her ne kadar Abdülreşit abinin demek istediğini anlasam da ilk defa 19. mektupta yapmadık. Mesela nerelerde yaptığımızı söyleyeyim. Mesela muhakemata başlamadan önce yaptık. Mesela çok kısa bir şekilde olsa da sünnattan önce yaptık. Ondan sonra mesela çok yine kısa bir şekilde olsa da münazarattan önce yaptık. Mektubat kitabına başlamadan önce yaptık. Bu tarz çalışmalar şunun için yapılıyordu. Yani müzakereyi genelde götüren arkadaşların önümüzde yani bir temel çatı var ya, yani bizim en son kertede niye buradayız? Kur'an'ın rehberliğini, Risale-i Nur perspektifinden anlamak için. Güzel. Şimdi o zaman nedir biz? Biz bir tefsir çalışması yapıyoruz. Peki tefsir çalışması ama öyle bir eserle karşı karşıyayız ki genel sistemi belirlenmediğinde isabetli yorumlara çıkılamıyor. Şimdi genel sistemin belirlenmesinden sonra, yani hakim mesajın belirlenmesinden sonra metinleri çalışırken farklı kategoride metinler var. Ne zaman ki metnin kategorisi veyahut yani sözlerde takip ettiğimiz modelin mektubata uyarlanmasında birebir uygulanamayacağı zaman bu tür çalışmalara gittik mesela. Mektubatın başında neden yaptık? Çünkü dil değişti. Muhakematın başında neden yaptık? Dil değişti, içerik değişti. Münazaratın başında neden yaptık? Dil değişti, içerik değişti. Yine aynen öyle. Yani evet, her metnin başında böyle bir sorgulamayı yapmak lazım. Kardeşim o zaman denebilir. Ama ben bu çalışmada, yani niye 19. mektuba gelince burada duruldu? O. İçerik değişti. Yani 19. mektubun dışında içerik değişti. Bir böyle bundan dolayı gündeme geldiğini hissettim. Bir de Resul'e imanın iman eğitimi içerisindeki rolünün ne olduğu noktasında Hamim'de bugüne kadar konuşa geldiklerimizde dahi bir ses kısıklığı, bir zayıflık olduğu noktasında bu soruları yazan birçok arkadaşın bir gündemi var diye anlıyorum. Bir de o da bu süreci destekledi galiba diye anlıyorum. Şimdi burada bir diğer mesele, tamam nasıl yapacağız bunun noktasında küçük katkımı söyleyip hemen çekileceğim. Şimdi 19. şunu okuyalım, bunu okuyalım. Mektup isimlerini arkadaşlar getiriyorlar, metin isimlerini arkadaşlar getiriyorlar. Bu güzel. Şimdi buradan yapılabilir bir şey çıkmamız lazım ki Yakub'a ve Yakub'un beraber çalışacağı arkadaşlara bir yol haritası olması lazım. O da şu. Yani bu mektupların hepsine, mesela bu metinlerin hepsine gidip çalışmak demek, bu metni çalışmayalım demek. Şimdi eğer ki burada... Yani bu daha önceden peki nasıl yapmıştık? Yani bu tarz metinlere başlamadan önce bir usul çalışması yaptığımızda nasıl yapmıştık? Heybemizdeki mi dökeceğiz arkadaşım. Herkes heybesinde ne varsa döker. Ne bu süreci çok kısa tutup, ya bunlar çok önemli değil ya, bir girelim ne varsa halimiz görürüz şeklinde ilerlemesine gerek var. Ne de uzattıkça uzatmanın alemi var. Bunun böyle olabilmesi için heybemizde, muhakematta mesela nerede, kimden, kim dedi onu? Hatırlamıyorum. Şu an muhakemattan bir yer okunması gerektiğini düşünüyorsunuz. Hay hay efendim. Çalışın. Buradaki soruları katmanlarına, neresine, hangi katkısı olduğunu buyurun gelin sunum yapın burada. Gelin bu 4 yıllık dersi 3 aya düşürelim. Öyle değil mi? Benden bu kadar.
Allah razı olsun. Abdülreşit Şahin'in bir parmağını görüyorum. Baş parmak galiba o. Bu onay anlamına geliyor mu? Yoksa sorun var anlamına mı geliyor?
Onay anlamına geliyor.
Allah razı olsun. İki tane sonra soruyu okuyayım. Ben o Yusuf'a bırakacağım. Esma Güneş demiş ki biz Resul göndermediğimiz toplumu sanat medayeti var. Resul değil mesajı yanaş olabilir. Evet. Muhammed Said mektubatın kendi akışı içerisinde 18. mektubun devamında bu konunun gündeme gelmesini söyler. Allah razı olsun. Şerif Tarkan 19. mektuba diğer risalelere olmadığı kadar önem ve değer veren ifadeler içeren mektupları var Nursi'nin. Neden? Çok güzel bir soru. Allah razı olsun. Evet, bu metni nasıl çalışalım? Usulümüz ne olsun konusunu konuşuyorduk. Abdülreşit Şahin bu metne girmemiz lazım, ötelemememiz lazım dedi. Yunus Orhan evet çok yani ideal olarak birçok konunun çalışılması gerekir ama bunun yapılabilir olması için sunumlar yapacak şekilde hazırlanalım ve bu 4 yıllık çalışmayı 3 aya düşürelim dedi. Burada kaldık en son. Yusuf'a bırakıyorum. Yusuf buyur.
Yunus söyledi, söylemek isteyeceğim pek çok şey de sadece bir çekincemi ifade etmek istiyorum. 19. mektube direkt girme durumunda. Metin çalışılırken mesela işte bunu bugüne nasıl taşıyacağız şeklinde bir arayışa girilecek diye tahmin ediyorum. Bu mesela gerekli altyapı çalışması yapılmadığı zaman bu şu tadı veriyor. Gelin buna da bir kılıf uyduralım. Gel bu mucize rivayetinin altına da bir hikaye yazalım ki bugün için geçerli olsun. Daha ilk başta şeye tam ikna olunmadığı takdirde ki bu metni daha önce bazı arkadaşlarla çalışmıştık. Bunu bizzat yaşadığımız için söylüyorum. Yani bu mucize rivayetinin bugün benim için önemli bir mesajı var. Bunu metaforik olarak alabilir miyim acaba şeklinde tam bir ikna olmuşluğum olmadığı sürece bir tarafımız sürekli şey diye bakıyor. Ya acaba kılıf mı uyduruyoruz? Acaba işte kafamıza göre herkes baktığı yerden bir telden bir şey çalsın. Acaba gerçek manası neydi bunun falan. Yani hala bir taraftan uyduruyor muyuz daha dürüst bir şekilde söyleyecek olursak. Bu his işin içinde yatıyor. Bunu da yaşadığımız için sanki birazcık daha o noktaya tam ikna olduktan sonra metne girmek gerekir diye aklıma geliyor.
Yani daha pratik olarak söyleyebileceksen nasıl dersin Yusuf?
Yani daha pratik olarak söyleyecek olursam... Yunus'a katılarak yani hani detay iki sene boyunca bunu çalışmak gerçekten pratik görünmüyor. Fakat bu temel metinleri, bu Risale'de bulunan senin de saydığın mesela o sözlerdeki temel metinleri ve o metinlerde Nursi'nin yaptığı mantıksal çerçeveyi adım adım takip etsek ve kursak ve en sonunda desek ki ya evet Resul gereklidir, bu Resul'ün gerekliliği de işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bu Resul olmalıdır. Peki ben o Resul'den nasıl istifade edeceğim, onun yollarına bakayım. Ha bak bir rivayetler varmış ama bu rivayetler problemliymiş işte 150 sene sonra kaydedilmiş. Yani bütün bunları göz önünde bulundurabilecek şekilde en son süze süze çünkü 19. mektup rivayetlerin spesifik bir kısmıdır, mucize rivayetleridir. Yani daha buraya gelmeden önce biz şeyde takılıyoruz. Ya işte 150 sene sonra kaydedilmiş bir sürü uydurma hadis var. Akılla mantıkla izah edilemeyecek bir sürü hadis var. Onları bile geçmemiz gerekiyor ta şeye gelebilmek için. Mucize rivayetlerini yorumlayabilmek için. Şayet biz daha buraya gelememişken, önceki kısımlarda çok sorularımız varken buraya girmemek belki icap eder gibi geliyor. Onun için de Yunus'un güzel özetlediği şekilde bu metinlerin, önceki metinlerin belki özet bir biçimde çalışılıp, sindirilip, ondan sonra 19. mektuba da yani oraya ulaşmaya çabalamak amacıyla çalışın. Sonra da buraya girmek yerinde olur diye düşünüyorum.
Yunus Orhan bu yaptığın şeyleri el kaldırırsın inşallah.
Şöyle şu ana kadar sorulan sorular sanki bu katmanların içerisindeki sorular gibi geldi bana.
Tamam. Allah razı olsun. Evet. Ali Mermer buyurun.
Hemen pratik bir çözüm olarak aklıma geldi. Gerçekten bu kadar soru alan konu ben görmedim bu grupta. Bu kadar sorusu, bu kadar problemi olduğunu ifade eden bu sorular beni hem heyecanlandırdı, zaten benim kelimelerde yazdıklarımla da tanıyanlar bilecek ki yıllar boyunca biz bu konuda çok ihmal yaptığımız için tabanlarımız yok olduğu ortaya çıkıyor. Arkadaşların soru sormaları onların inançsızlığı anlamına kesinlikle gelmez. Arkadaş bu konularda benim yardıma ihtiyacım var demektir. Dolayısıyla pratik olarak ekip halinde çalışmak kararı aldığınızı söylediniz. Yani arkadaşlardan yardım alacağım dediniz. Gayet olgun, takdire şayan bir moderatörlük tavrıdır. Onun için tebrik ederim. İkincisi bu arkadaşlara 19. mektuba giriş yapmadan önce bu arkadaşların bir görev ayrımına girmeleri veya yalnız bu arkadaşlarla sınırlılıkla kalmadan muhakemattaki 19. söz mutlaka temelli bir eser. Bunları Muhakemattaki 3. bölüm de öyle. Temellik meseleler. Bunları bu arkadaşlar en azından ana hatlarıyla bize takdim etmeleri, böyle bir taban oluşturmaları lazım. Böyle yıllarca 19. mektubu oku, sözü oku pardon. Muhakematın ilgili bölümünü oku. Biz yani böyle belli bir grup arkadaşla muhakematın risaletle ilgili, Risalet-i Muhammediye ile ilgili bölümünü 1,5 yılda yaptık. Böyle bir şey teklif etmiyorum. Çünkü pratik değil. O zaman akışı sağlamaz. Bırakırız. Evet, Risale çok önemli. Soruların çoğunluğu ve arkadaşların çok önemli noktalara dikkati çeken soruları gündeme getirmeleri bizim biraz daha rahat, açık, sınırlanmayan bir ortamda bu konu...
Ses bende mi gitti sadece? Genel bir gidiş var mı?
Gitti. Gitti. Bende de.
Ali ses Mermer. Gitti. Ali Mermer, sesiniz gelmiyor. Ve sizi mute yapıyorum. Sonra bir daha unmute yapacağım. Evet, yaptım. Sesiniz gel... Ali Mermer, orada mısınız?
Aylarca değil ama sınır koymadan
Ali Mermer.
Edelim bu işe.
Ali Mermer, bir internet bağlantısı problemi yaşadık galiba. 30 saniye boyunca duymadık sizi. En son şunu dediniz ben not alırken.
Buyur.
Rahat, açık, sınırlanmayan bir şekilde dediniz, gitti bende.
Ha, bu arkadaşların takdim yapmaları lazım. Yani grup halinde çalışacağız dediniz ya. Ve bu grubun temelleri atılması gerektiğine kani oldukları meseleleri bize takdim etsinler. Ondan sonra kendimizi hadi hazırız şimdi 19. mektuba dersek, yoksa bütün konuları bitirerek giremeyiz. İmanın bütün unsurları birbiriyle zaten bağlı. Kadere iman olmadan Resul'e iman olmaz diyebilirim ben size. Yani birisi diyebilir. Her neyse, en azından bu konunun tabanını teşkil eden 19. söz, muhakemattaki bölüm, hatta Mesnevi Nuriye'de de bu konuyla ilgili bir parça var. En azından bu parça ile ilgili 24. sözdeki bu parça ile ilgili bölüm var. Risalet olmadan belli bir meslekte gitmek mümkün değil ki, bu meslek bu kitabı yazan müellifin mesleğidir. Onun da belirlenmesi lazım. Ya böyle bir mesleğin tabanında risalete iman yatıyor. Öyleyse onu bir şöyle gündeme getirmek lazım. Ondan sonra 19. mektuba hazırız arkadaş. Bu birkaç ay sürermiş. Beni ilgilendirmez. Beni imanımın tahkiki, bendeki sağladığı güveni ilgilendirir. Yani ben bu güvene ulaştım mı, ulaşmadım mı? Mesele parça bitirmek değil ki. İmanın temin edilmesi, emniyet sağlanmasıdır diye inanıyorum. Teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Evet, aynı kanattayım. Yani ben şu an odada şöyle bir hava hissettim en son. Yanlış anlamadığımı düşünüyorum. Ama eğer yanlış anladıysam, gerek Ali Mermer, gerek Yusuf, gerek Yunus, gerek Abdurreşit Şahin ya da diğer arkadaşlar düzeltebilir. Şimdi bu metni çalışmadan önce çalışılması gereken bir takım ciddi metinler var. Normalde ideal şartlarda işte hem Esma Güneş'in gündeme getirdiği muhakemat, Mesnevi Nuriye'deki ilgili yer, sözlerdeki 11. söz, 18. 19. 24. 31. sözler. Bu meseleler çok temel meseleler. Risaletin bir zaruret olarak ontolojik bir yerinin tespit edilmesi açısından çalışılması gereken konular. Ama bunu ideal şartlardaki gibi çalışırsak 8 yıl alır, 10 yıl alır, 5 yıl alır, bilmiyorum ne kadar alır. Dolayısıyla bu meseleleri her hafta diyelim ki şöyle mi yapalım? Benim aklıma öyle geliyor ama siz farklı bir şey söyleyebilirsiniz. Diyelim ki sözlerden 11. sözü diyelim bu arkadaşlar, beraber çalışacağımız arkadaşlar, ki bu noktada da açığız, farklı arkadaşlar da bizim bu çalışma grubumuza katılabilirler. Her hafta diyelim mesela 11. sözü hazırlanıp her birisi 7'şer 8'er dakikalık bir sunum yapar ve ondan sonra üzerinde müzakeresini yaparız. Bir sonraki haftaya eğer bitirmiş olursak o hafta, bir sonraki haftaya diyelim ki 18. söze geçeriz. O 18. sözün böyle kelime kelime çalışılması değil de sunumunun yapıldıktan sonra müzakeresi, diyelim 2 hafta sürdü. Sonra 24'e geçeriz, 19'a geçeriz, her neyse. Böyle mi ilerleyelim? Benim kafamda böyle bir şablon oluştu. Ama bilmiyorum ne kadar.
Bana bu dediğin pratik gelmedi Yakup. Tamam, Ali Mermer'in son söylediği çok önemliydi bak. Bu mektubun anlaşılmasına hizmet edeceğini düşündüğünüz meselelerin bir araya getirilmesi ve takdim edilmesi. 18. sözün risaletle alakalı olduğunu herkes biliyor. Ama bunun 19. mektubun çalışılmasına hizmet edecek yönü, atıyorum, X metninin hizmet edecek yönüne göre sesi daha yüksek, sesi daha kısık olabilir. Bunu karar vermekte özgürsünüz. Ama öteki türlü çorba olur. 18. sözde bu var, 24. sözde bu var, Miraç'ta bu var. Hadi birleştirin bakalım, şeyi anlayın. 19. mektubu anlayana dönmemesi lazım. Bu mektupla bağının kurulması lazım.
Bu mektupla bağı mı diyelim ona, yoksa şey desek makul geliyor mu sana mesela? Kapatma mikrofonunu abi. Yani az önce gündeme gelen soruları senin tasnif ettiğin gibi tasnifata tabi tutarak, bu sorulardan giderek bu sorulara cevap arayacak yorumlar yapması bu arkadaşlar. İstedikleri metinden olabilir.
Ha işte bu sorular, benim bu katman dediğim de buydu. Yani hani siz, ben buraya öneri olsun diye yazdım. Siz zaten bundan daha güzelini yapacaksınızdır. Yani bu soru, Ali Mermer dedi ki bana bir konu söyle, ben onu 19. mektupla bağlamayayım. Öyle bir konu yok ki. Dolayısıyla burada bir karar vermeniz gerekiyor. Belki bu soruların bazılarını teğet geçmeniz, bazılarını ihmal etmeniz, bazılarına çok ciddi yüklenmeniz gerekiyor olabilir. Abi bak, 3 kişi daha konuşacak, ben sustum.
Eyvallah. Öncelik vermek önemli derim.
Yani şöyle mi Ali Mermer? Diğer arkadaşlardan özür dileyerek şey yapıyorum. Bu sorular içindeki hiyerarşik sıralamayı yapıp bu sorulara, bu hiyerarşik sıralama içerisinde katkı sağlayacak hazırlıklar yapma şeklinde diyorsunuz değil mi? Öncelik vermekten kastınız bu herhalde.
Öncelik vermesinde bir hazırlık yapmak lazım ki o hazırlıktan sonra tamam artık ben hazırım. Şimdi Ahmediye ait olan mucizeleri anlatan parçayı okuyabilirim. Şimdi ben Ahmet'in kim olduğunu anladım. Ahmet'e Resul yapan kim olduğunu anladım. Ona mucize veren kim olduğunu anladım. Veya işte neden böyle bir şeye insanın ihtiyacı olduğunu anladım vesaire. Şimdi hadi bu mucizeleri okuyalım diyebilirim.
Evet, Allah razı olsun. Birkan,
buyur. Metin çalışmasını kastetmiyorum. Ben arkadaşlar hazırlanıp sunsunlar diye teklif etmiştim.
Tamam, Allah razı olsun.
Ben de hani pratik bir öneri olarak şöyle bir şey geldi aklıma. Ali abinin diğerlerinin de söylediğine çok benzer bir şey zaten. Eğer hani moderatör arkadaşlar tüm bugün dile getirilen bütün soruları şöyle bir derleyip önemli 3-4 tane soru haline getirebilirlerse ya da 5-6 her neyse, ki Yunus Emre çok güzel bir örneğini sundu. O tür sorular olursa önümüzde her hafta deriz ki mesela işte bu hafta ya da önümüzdeki hafta şu soruyu çalışacağız. Ya da şu iki soruyu çalışacağız. O iki soruya cevap niteliğinde işte o çalışan arkadaşlar bir araya gelip ya da nasıl çalışıyorlarsa o soruya cevap olacak şekilde o metinleri okuyup çalışıp onların böyle bir özetini, kendi anladıkları özetini bize sunarlarsa en azından hani tartışmanın da açılmasına vesile olur. Bu şeyi de engellemiş olur. Yani bu işte hazırlık yapan arkadaşlar gelecekler, bizi şu konularda eğitecekler. Biz de onlardan bir şeyler öğreneceğiz gibi değil de bu sorulara cevap verme noktasında işte bizde kafamızda şöyle bir şey oluştu. Şu metinlerden faydalandık. Buyurun siz de kendi cevaplarınızı paylaşın. Ama hani bu sorular üzerinden giderse işte sorular da tamamlandığı zaman biliriz ki tamam 19. mektubu artık başlayabiliriz. Yoksa evet, Yunus Emre'nin de dediği gibi metin özelinde değil de soru özelinde devam edersek sanki daha pratik olur gibi geldi bana.
Allah razı olsun. Güzel özetledin. Allah razı olsun Birkan. Evet, Abdurreşit Şahin, buyurun.
öncelikle konuya hazırlık babında bir takım hazırlıkların yapılması gerçekten önemli. Fakat bunu şöyle yapabilir miyiz diye bir öneri sunuyorum. Metin okunur, problemler tespit edilir. Çünkü bazı sorular konuyla da bağlantılı olmayabilir. Yani direkt burayla, 19. mektupla bağlantılı olmayabiliyor. Problemler ortaya çıktıkça o konuyla bağlantılı olarak sorular ortaya, buradan kaynaklı, metinden kaynaklı sorular ortaya çıktıkça bazı arkadaşlar değişik bölümlerden, Risale'nin değişik yerlerinden bu konuyu açtığını düşündüğü yerleri getirip ortaya koyarak onları paylaşarak veya hatta sunum bile yapılarak katkı sunulabilir. Yani diğer türlü çok pratik gelmiyor bana. Yani nereleri okuyacağız, ne kadar hazırlık yapacağız, ne zaman tatmin olacağız? Yani bilemiyorum.
Evet, sen de aslında en son yapılan yorumları desteklemiş oldun. Farklı bir şey mi söyledim ben, eğer anlamadıysam? Zaten o yöne doğru gidiyor şu anda. Sorular
belirlenen sorular zaten üzerine. Evet, destekliyorum da nasıl olacağı noktasında
göreceğiz, deneyeceğiz. Bilmiyoruz. Yani denemeden öğrenemeyeceğiz belli ki. Çünkü yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bereketli olur. İnşallah.
Çok özür dilerim Yakup. Hani bana sanki şöyle bir fark varmış gibi geldi de hani güme gitmesin Abdurreşit abinin söylediğinden. Soruları böyle işte şu anda ortaya attığımız sorular üzerinden gitmeyelim de 19. mektuba başlayalım. Onu okudukça ortaya çıkan soruları cevaplamaya çalışalım dedi gibi geldi bana. Yanlış anladıysam.
Evet, aynen öyle dedim.
Öyle mi? O zaman ben de orayı kaçırmışım. Ben orayı özür diliyorum. Ben orayı kaçırmışım. Evet, bu da bir teklif olsun. O zaman o da şey yapsın. Fikrini belirtsin bu noktada. Abdurreşit abinin izah ettiği noktada. Evet Yusuf, sana devam edelim.
Yani şöyle bir pedagojisi var gibi geliyor bana Risale-i Nur'un. Lineer bir şekilde ilerlemiyor. Yani tavaf yaparak aynı mevzuyu işte 11. sözde ana hatlarıyla ifade ediyor. Nübüvvet 11. sözde. İşte ondan sonra 16-18'de farklı bir yönüyle teorinin temellerine bir daha iniyor. 19'da biraz açıyor, 24'te biraz açıyor. Şimdi bu kişinin anlaması açısından ciddi bir kolaylık sağlıyor. Her seferinde çünkü kilometre taşlarını diziyor. Daha sonra arasına tekrar daha küçük kilometre taşları dizmeye başlıyor. Fakat benim anladığım şimdi sorulara göre, işte diyelim ki bu soruya cevap veren kısmın sunumunu yapmak dediğimiz zaman bu güzel bir şey olur fakat çok zor bir şey olacak. Yani onu görebiliyorum mesela yani. Bir ikincisi de mesela sunum yapacak olan arkadaş kendi anladığını paylaşıyor olacak. Ortada bir metin bulurlaşmaya başlıyor bu kez. Takip eden arkadaşlar, diyelim ki sunum yapan değil de takip eden arkadaşların referans noktaları azalmaya başlıyor. Böyle bir yan etkisi oluyor bunun. Yani diyelim ki bu ana metinlerin birkaç kişi tarafından her neyse çalışılıp özetlenmesi, sunulması ortaya hiç değilse bir ana metin koyuyor. Sorular bir tavafın ilk turunda, küçük turunda, spiralin ilk turunda bir şeyler anlaşılıyor. 3 hafta sonraki farklı bir metinde ki yani hani özetlenmesini şunun için vurguluyorum. Yani 10 ay sürecek bu metnin çalışması korkusunun önüne geçmek için bir limit koyulması gerektiğine katılıyorum. Fakat hem derse katılan her insanın da ya işte şu metnin özeti çalışılacak, bu hafta gideyim o metne bir çalışayım diyebileceği bir şey vermek lazım insanların eline. Yoksa sadece işte oraya 3 kişi, 5 kişi neyse onlarla bu metin çalışılıyorsa insanlar sadece işte o haftanın sonunda gelip bakalım ne sunacaklar olmamalı. Artı o dersten çıktıktan sonra da dönüp bakabilecekleri bir metin olmalı. Sadece 1,5 saatlik ders kaydını ellerinde referans olarak bu kalmamalı insanların. Onun için de zaman hususunda çok daha işte efektif bir biçimde bunu nasıl yaparız? Bu çok geçerli ve güzel bir problem. Üzerine düşünülmesi gerekiyor. Fakat ortaya konulacak bir metnin de olması gerekiyor gibi geliyor bana. Risale-i Nur da bu metin olacaksa, Risale-i Nur lineer bir şekilde gitmediği için mecbur spirallerini takip etmemiz gerekir gibi bir hissim var. Bilmiyorum, belki de yanılıyorum. Siz buyurun.
Evet, Allah razı olsun. Şimdi güzel gidiyor ama bir taraftan vakit noktasında da şey yaptık. Biraz geciktik, 15 dakika uzattık. Ama önemli bir karar vermemiz gereken bir konu olduğu için inşallah devam ediyoruz ama çok da şey yapmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden şimdi ben şöyle bir özet yapayım kendimce şu ana kadar anladığım kadarıyla. Odada şöyle bir görüş, ikiye ayrılıyor görüş öncelikle. Birincisi metinler üzerinden gidelim. Az önce Yusuf'un yaptığı. Metinler, herkes o hafta çalışabilsin ve o metinlere dair özetler yapasın. Böylelikle üzerinde konuşulabilecek bir şey olsun. Ve insanlar hazırlık yapabilsin. Yani o spiral gidişin takip edilmesi ve zihnin açılabilmesi için bu yöntem insanın zihnini açsın diye. İkincisi sorular üzerinden gidelim diye düşünüyor. Farklı arkadaşlar farklı noktalarına dikkat çektiler. Sorular üzerinden gidelim diyen de ikiye ayrılıyor. Birincisi öncesinde işte bugün soruların ortaya konulduğu chat ekranındaki soruları bir katmanlara ayıralım ve bu katmanları belirleyelim. Bu katmanların üzerinden gidelim önce, sonra 19. mektuba çalışmaya başlayalım diyor. Diğer düşünce ise metni okurken sorular ortaya çıksın ve bu soruları takip edelim diyor. Bu soruları cevaplamaya çalışalım diyor. Şu ana kadar böyle. Şimdi hemen Alaaddin ve Ali Mermer'in yorumunu da alayım. Eğer bir değişiklik olmazsa bunun üzerinden ne yapacağımıza dair size sormak istiyorum. Hemen Alaaddin ve Ali Mermer, size de 3'er dakikalık vakit vereyim ki daha vakti uygun kullanmış olalım.
Hemen kısaca 19. mektubunun siz de fark etmişsinizdir. Birinci işaretinin yani girişinde bu konunun ontolojik temelleri çok veciz, çok kısaca ele alınıyor. Çok kısaca benim teklifim şu bu müzakereler sonunda: arkadaşlar, bu 19. mektubun bu birinci işareti mesela giriş yapılıp çalışılırken bu konunun peygamberliğin ontolojik temellerine dair buradaki sorular, özellikle yani ontolojik temellere dair sorular derlenip toparlanıp bu birinci işarette bunlar zaten kısmen özet bir şekilde çalışılıyor. Diğer metinler çalışılır. Arkadaşlar çalışır, moderatör arkadaşlar grup halinde çalışırlar. Belki çok spesifik bir metin olursa o metin gündeme getirilip o metin burada ele alınabilir, alınır oda halinde. Onun dışında yani arkadaşlar sunumlarını yaparlar. Çok ihtiyaç hissettikleri yerde çok spesifik bir metin belirleyip o metni gündeme getirirler. Teşekkürler.
Allah razı olsun. Ali Berber.
Hemen giriyorum. Bu söylediğiniz son iki alternatifi birbirine kaynaştırmak çok mümkün. Çünkü şaka yapacaktım Abdülreşit konuştuktan sonra. Efendim Hazreti moderatörümüz kendileri çok iyi bilirler diye bu moderatörün vereceği bir karardır. Bilmiyorum topluma sormaya gerek var mı? Çünkü çok usulle ilgili bir şey. Evet. Bunun ele alınıp toparlanması falan moderatöre kaldı. Ben kararımı burada kanaatimi bildirir çeker giderim. Bütün yük moderatöre kalır ama moderatör kendisi ben şunu yüklenebilirim diyecek. Peki nasıl kaynaştırma düşünebiliyorum? Şimdi önce sorulara tek tek girmek 19. mektup çalışılmaz o zaman. Sorulara tek tek girmekten, yalnız sorular lüzumsuz değil, mutlaka gerekli ve sorular sizin kendi etrafınızda birlikte çalışacağınız arkadaşlarla birlikte göz önüne alınmak suretiyle. Arkadaş, demek ki oturup çok uzun uzun müzakere edin, çünkü çok önemli, çok çok çok önemli, herkesin hayati önemi olduğuna inandığım rasullere imanın, risalete imanın. Çok bakın sorular nasıl çıktı ortaya. Hangi konuda bu kadar soru çıkardı? Her neyse. Rasullere imanın çok önemli olduğunu anladığım için kendi kanaatimi söylüyorum. Bu soruları nazar itibarı alarak diyeceksiniz ki arkadaş, biz buranın 19. mektuba girerken ya direkt girelim şu parçadan mı başlayalım? Yoksa bunun öncesinde biz şu arkadaş sen 18. sözün üçüncü nüktesini çalış. Şu arkadan sen 19. sözün şu parçalarını çalış. Arkadaş şu konuda 24. söz bunu diyor, onu çalış. Muhakemattaki parçadan ne kadar faydalanabilir, biraz daha farklı bir parça. Onu nazar itibarı alıp bu takdimleri hangi metin üzerinde çalışılacağını belirleyerek gelinse, o metini de önceden söylense çok güzel olur, tamam bitti. Panel şeklinde olmasının metinsiz çalışılacağı için taraftarı değilim. Yani öyle görmüyorum, teşekkür ederim. Panele gerek yok. Bir arkadaşa görev veriliyor, şu metni, şu gibi sorular kafanda var zaten. Ona cevap olarak söyle deniyor, teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Tekin. Tekin orada mısın? Açılmıyor. Ben açayım mı istersen? Anlıyor edebilirim.
Abi sen aç istersen.
Tamam.
Açıyorum.
Açtım şu anda.
Allah razı olsun hepinizden. Ben de kısaca bir iki şey yazdım, onu paylaşmak istiyorum bütün bu söylenenlerle beraber. Soruların az çok cevaplarını biliyoruz. Yani soru soranlar olarak tam tatmin olamamışsak bile. Tam mütmain olmak üzere soruyoruz. Soruların cevaplarını biraz irdeledim, daha önce de okumuştum. Sanki beşinci nükteli işarete kadar ana hatlarıyla bir hazırlık yapılıyor bu sualleri kanaatimce. Metin yolculuğunda, metine başlanıp metin yolculuğunda işte sorun buydu dediğimiz yerde ihtiyaç olan yerlere müracaat edilebilir. Sorular illa şimdi netleşecek değil. Sualler duadır, açık penceredir. Metinle birlikte yaşayabilir. Herkes sorusunu biliyor zaten. Teşekkür ederim.
Evet, Allah razı olsun sizden de. Teşekkür ederim paylaşımınız için. Evet, yani bir sürü güzel fikir aldık. Bakıyorum yorum kalmış mıydı okumadığım diye. Esma Güneş'i görüyorum. Muhammed Said. Evet, burada kalmışız. Onları da okuyayım. Beraber çalışıyor olmanın hakkını vermek için görev dağılımı yapıp konunun temelleriyle birlikte gündeme gelmesi güzel olur. Hem yazar da 19. mektubun başında bahsi geçen sözlerdeki kısımlara atıf yapmış. Onun da hakkına saygı gösterip anlatımının hakkını vermiş oluruz inşallah. Huriye, Abdurreşit'in teklifi mantıklı. Abdurreşit Şahin'e katkı sunmaya çok müsait değil bu ortam diye düşünüyorum. Nokta atışlı sorunsallara odaklanıp onlara cevap aramak, kademe kademe ilerlemek gerekiyor düşünüyorum. Allah razı olsun. Kaan Yüksel, Abdurreşit abiye katılıyorum. Münibe, evet. Ağabey, sorular zihnimize zımartmaya yardımcı oldu. Evet, ağabey, risalelerde buraya çalışmamıza taban olabilecek muhtasar özet bir yer varsa kısa süre olabilecek, onu çalışıp buraya devam edilebilir. Allah razı olsun. Şerif Targan, 19. mektubu başlayalım, yolda soruları da cevaplayalım diyorum. Birkan, Ali abinin önerisi bana da mantıklı geldi. Hem metinlerin tamamını çalışacağız diye zorlanmamış oluruz, hem metinsiz kalmamış oluruz. Evet, Allah razı olsun. Yani en son Ali Mermer'in yaptığı tavsiyeyi tercih etmek istiyorum. Yani bu yapılan yorumlar üzerine düşünüp bu mesele en etkin, en aktif, en verimli bir şekilde nasıl çalışılabilir diye. Beraber çalışabileceğimiz arkadaşlarla bir görüşelim. Onlarla bir karar verelim inşallah. Yani yoksa bu şu anda burada buna karar vermek muhtemelen çok zor olacak. O yüzden bu noktada moderatöre inisiyatif vermenizi rica ediyoruz hep birlikte. Evet, bir taraftan da mail adresimi paylaşmak istiyorum sizinle. Ki kelimeler grubundan zaten aslında ulaşabilirsiniz ama Ali Mermer'in bir onay işareti mi o, yoksa yeşil neyse.
Sana katılıyorum anlamında yani. Katılıyorum. Düşünün, karar verin anlamında.
Moderatöre yetki verme noktasında evet diyorum.
Eyvallah, Allah razı olsun. Ben mailimi paylaştım. Yani bu tavsiyeler harici bir tavsiyeniz olursa yazabilirsiniz. Ve de yani ben bu müzakereleri çalışacak moderasyon grubunda olmak isterim diye de paylaşabilirsiniz. Yani Burada öyle kapalı bir şey yok. Bu, burada paylaşacak arkadaşlar da metinlere çalışıp gelecekler ve sunacaklar, sınayacaklar kendi düşüncelerini, kendi sonuçlarını ve beraber anlamaya çalışacağız. Eğer siz de, ben de böyle bir şeye katılmak isterim, kendim de istifade ederim çünkü benim çalışmama vesile olur diye düşünürseniz paylaşabilirsiniz benimle. İnşallah üzerine konuşuruz. Evet, Allah razı olsun. Uzun bir gün oldu, uzun bir ders oldu. İnşallah güzel bir giriş demiş Yunus Emre. Orhan, tebrikler. Dersin önemi anlaşıldı ya. Gerisi gelir Allah'ın izniyle. İnşallah. Ben de güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah verimli bir dersin başlangıcı olur.
İnşallah.
İnşallah. Ahmet Çağlar, ABD. Buyurun.
Güzel oldu abi ya. Güzel oldu. Yani benim şahsi olarak sıkıntım Rasul'den ziyade bu nedensellik ve bilim çelişkisi. Yani işte o mucizelerin çelişkisi yani. Onu anlamayı arzu ederdim yani.
İnşallah. Zaten onlara da, zaten mucize kavramını konuştuğumuz haftalarda inşallah onlara da ayrıntılı bir şekilde gireriz. Allah razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena innaka entel alimul hakim ve ahiru davahmin hamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.
Eyvallah.